Netvant'in podcast serisi Dijital Pusula'nın 2. sezonun 3. bölümünden herkese merhaba. Ben Hülya, yanımda da ekip arkadaşım, aynı zamanda görsel tasarımcımız Umut var.
Evet,
nasılsın, merhaba. Nasılsın Umut?
İyiyim, sen nasılsın Hülya?
İyiyim ben de. Bugün keyifli bir konu konuşacağız yine seninle birlikte.
Sen çok özellikle... çok keyifli. Fazla keyifli.
Özellikle bu başlığı seçtin ve epey de zaten bu konuda bilgi sahibisin ve araştırma da yaptın.
Evet.
Yani güzel aslında şeyler katabileceğimizi düşünüyorum dinleyiciye.
Evet. İnternette arayıp da böyle aslında bulabileceğiniz bir sürü içerik var bununla ilgili, hı-hı, olarak, ama hem podcast'e taşıyalım istedim bu konuyu. Hem
de biraz da
evet, biraz da aslında bu podcast'te yorumlarımızla anlatmaya çalışacağız. Yani, hı-hı, kurumsal kimliğin ne demek olduğunu.
Konu, evet, konu başlığımız ben söyleyecektim. Sen niye söylüyorsun?
Gitmez ya.
Bugünkü konumuz kurumsal kimlik nedir? Niçin gereklidir? Şimdi öncelikle ben şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. Kurumsal kimlik deyince bu kavram hem markaları hem marketerları, yani bunlar ajanslar olabilir, işte diğer pazarlamacılar olabilir bunları, hem de tüketicileri ilgilendiren bir kavram gibi geliyor bana. Ama baktığın zaman her bir bu tarafta bu kavramın içini farklı dolduruyor. Mesela bir markaya sorduğunda, bir markanın yöneticisine, bir markanın sahibine sorduğunda kurumsal kimlik bir yerden sonra onun gözünde şöyle bir anlam kazanmaya başlıyor. Bir logo, bir antetli kağıt gibi. Bu aslında oldukça yanlış bir yargı diye düşünüyorum ben. Sen de muhtemelen bana hak vereceksin. Yani zaten bu markanın sahiplerinin işte bu logoyu bir tık büyütelim fenomeni var ya, bence biraz da oradan geliyor. Yani markanın kurumsal kimliğini, imajını logodan ibaret diye düşünüyorlar. Tüketici taraflı baktığımızda ise aslında tüketicinin markanın logosuyla, işte görsel herhangi bir şeyiyle çok da fazla ilgilenmediğini, kendisinde uyandırdığı çağrışımlarla daha çok haşır neşir olduğunu görüyoruz. Ben böyle bir başlangıç yapmak istedim. Yani herkese farklı şeyler hissettiren, herkese farklı şeyler algılatan bir görsel kimlikten bahsediyoruz aslında markalar nezdinde. Sen başla istersen, ne düşünüyorsun? Kurumsal kimlik ne ve niçin gerekli aslında?
Yani en genel anlatımıyla anlatacak olursak kurumsal kimlik kavramını, bir firmanın ya da işte markanın genel olarak imajıyla ilgilenen bir kavram olduğunu düşünebiliriz. Firmanın aslında en önemli reklam aracı ve aynı zamanda da işte adı üzerinde kimliği, yani firmayı ilk aşamada yansıtan bütün o görsel düzenlemeler, işte kullandıkları flamalar, logolar, dediğin gibi işte az önce kartvizitler, bastır, çeşitli basılı materyaller, bunların hepsi firmanın ilk aşamadaki potansiyel müşterilerine veya hali hazırdaki müşterilerine kendini tanıtma biçimi. Yani bu yüzden aslına bakarsan çoğu zaman tasarımla özdeşleşiyor. Ama tabii ki tek başına tasarımı ifade eden bir kavram değil. Çünkü tasarımın firmaya, firmanın da tasarıma uyması gerekiyor bir noktada. Yani ilerleyişi ya da atıyorum şirket stratejisi olarak vesaire olarak. Örneğin çok dinamik bir logoya sahip bir şirket. Fakat kendi işletiş şekli çok da dinamizme sahip değil. O zaman bu kurumsal kimlik artık onun için geçerliliğini yitiriyor ve giderek hatırlanması güç veya içinde bir çatışma olduğu için, o çatışmadan dolayı da hatırlanması güç ya da atıyorum çok birbiriyle özdeşleşmediği için yayılması güç bir logo haline gelmiş oluyor mesela.
Ya bu aşamada şeyden bahsedebiliriz o zaman, değil mi? Yani bir logo ya da bir kurumsal kimlik bütünüyle sadece bir tasarım öğesi değildir. Aynı zamanda çok fazla araştırma ve inceleme yapılmış olması gerekiyor bunun hayata geçirilmesi için. Hani başlarken 3 tane farklı gruptan bahsettim. Bir markanın kendisi, yani markayı temsil eden kişiler, bir marketerler, bir de tüketici. Tüketicinin ve markanın kendisinin kurumsal kimliğe hangi anlamları atfettiğinden biraz bahsettim ama marketerlerden bahsetmemiştim. Bu aşamada da o devreye giriyor aslında. Yani bir pazarlama ekibinin herhangi bir markayı ortaya çıkarırken o markanın pazardaki konumlandırmasından tut, İşte rakiplerine kadar ya da hangi mesajı vermek istediğine kadar, hem renkler bazında, hem ikonlar bazında, kullanılacak font bazında, hatta coğrafi gereklilikler bazında bile, çünkü işte renkler farklı coğrafyalarda ya da ikonlar farklı coğrafyalarda farklı şeyler yansıtabilir. Hani nereyi hedefliyorsa, hangi lokasyonu, hangi hedef kitleyi hedefliyorsa bununla alakalı ciddi bir çalışma yapmış olması gerekiyor da diyebiliriz, değil mi?
Evet. Yani ciddi büyümeyi hedefleyen firmaların başlangıçta bunu yapmaları gerekiyor aslında bakarsan. Şöyle ilerliyor işleyiş. Yani şimdi görüyorum mesela etrafımda bazen böyle örnekler var. Bu bir firma bunu hiç önemsemiyor başlangıçta. Çünkü bu kadar büyüyeceğini veya atıyorum ileride bu kadar gelişeceğini, bu konunun karşısında bu derece çıkabileceğini tahmin edemiyor. Bu konuda herhangi bir uzman desteği almadan en ucuza nasıl kapatıyorsa bu işi öyle kapatıyor ve bitiriyor yani. Kafasında çözmüş oluyor bu konuyu bu
aslında
firma.
Aslında onun için uzun vadede çok daha maliyetli bir şey haline geliyor.
Ya işte örneğin günümüzde mesela dijital medyada varoluşuyla ilgili bir şey söyleyeceğim mesela. Örneğin sosyal medyada var olmak istiyor ve atıyorum internet sitesi vesaire vesaire. Hepsinin bir kurulma ve temel bir kurumsal kimliğe ihtiyacı var. Ve çalıştığı bütün şirketler ilk önce çalışmak istediği ya da bu tip tasarımları gerçekleştirecek olan bütün şirketler öncelikle bir baz alacakları kurumsal kimliğe ihtiyaç duyuyorlar.
Evet.
Ve bakıyorlar ki kesinlikle böyle bir kurumsal kimlik oluşturulmamış. Yani basite kaçılmış veya atıyorum uzman kişilerle çalışılmamış. Burada önemli olan nokta tamamen hedefiniz ve büyüme hayallerinizle doğru orantılı. Yani ne kadar hani aslına bakarsanız ne kadar sağlam temel bir kimlik edinirseniz başlangıçta ilerideki büyümeniz de bunun üzerine kuruluyor ve o daha sonraki değişiklikler de bunun üzerine kurulmuş oluyor yani tamamen.
Anladım. Yani sen burada zaten büyük ölçekli firmaların bunu yaptığını, hemen hemen bu bilince sahip olduğunu ama aynı zamanda küçük ve orta ölçekli şirketlerin de en baştan sıfır noktasından bu bilinçle hareket etmeleri gerektiğini söylüyorsun. Çünkü sonraki aşamalarda zorlanacakları malum. Yani bir ajansla çalışırken, işlerini büyütmeye çalışırken, herhangi bir basılı ya da dijital görsel öğe üzerinde çalışırken bu kurumsal kimliğin bütünlüğüne ihtiyaçları olacak. Ve bunun önceden iyi çalışılması olması gerekiyor.
Ve tasarım işlerinde aciliyet eşittir maliyet yani. Bir şeyin acil sürelerle yapılması, onun aceleye getirilmesi tasarımda genelde iyi bir şey değildir.
Evet.
Hem tasarımcı açısından iyi bir şey değildir hem de şirket açısından yani bunu talep eden müşteri açısından iyi bir şey değildir. Çünkü aceleye gelmiş bir kimlik örneğin çok iyi şeyler ifade etmeyebilir. Evet. Çünkü bizim tasarım yaparken bu tip konularda detaya ve aslına bakarsanız birazcık zamana ihtiyacımız var yani. Dolayısıyla hem acil olsun hem de iyi olsun dediğiniz zaman sizin için maliyet oranları çok fazla olabilir. Yani burada ya firmaların maliyet oranlarında bu tip şeylerdeki maliyet hesap cetvellerinde o birden ve ayarsız artış bu sebeple sağlanıyor yani.
Anladım. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Hani buradaki maliyet aslında sadece para değil. Yani işte o tasarımı çok hızlı çıkarmak için normalden 3-4 kat fazla maliyete katlanmak değil bence buradaki maliyet sadece. Bugün kurumsal itibarlarını onamak için bir şekilde hani kurumsal itibarları zedelenen ya da yanlış bir mesaj veren markalar bunu iyiye çevirmek için de çok ciddi paralar harcıyorlar ve çok ciddi zamanlar harcıyorlar. Oradaki kayıplar da aslında birazcık buna benziyor. Yani en baştan doğru yapılandırılmış bir kurumsal kimliği yoksa arada kaybettiği zaman, tüketiciye, hedef kitlesine verdiği yanlış mesajları düzeltmek için harcadığı zaman ve efor aslında bu da çok büyük bir maliyet bence.
Yani bellekteki şeyi de yok etmesi diye bir şey de var yani. Bellekte neredeyse sıfırdan başlıyorsunuz yani böyle bir noktada. İşte bir de her detay o kadar önemli ki. Yani sizin bu işi kurarken yani kuruluş aşamasında fark ettiğiniz detayların hepsini bilmesi lazım ki o detayların her birini hikayeleştirip tasarıma yansıtabilsin çalışan kişi tasarım adına.
Peki bir şey soracağım sana. Bu kurumsal kimlik inşasının temel olarak aşamaları var mı göz önünde bulundurabileceğimiz?
Yani bu yaratım sürecini çeşitli şekillerde aşamalara ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi zamanlamadır. Tamam mı? Zamanlamanı hani planlamanı zaman üzerine yaparsın. Firmanın işte içinde bulunduğu durumların hepsini bu zamanın içerisinde eritirsin ve o verilerin hepsini tek bir potada birleştirerek bir tasarım aşamasına geçersin. Tasarım aşamasına geçtikten sonra ortaya bir ürün çıkarırsınız işte. Yani bu ortaya çıkarttığımız ürünün de bu işveren ya da firma, her kimse çalıştığımız onun tarafından onaya ihtiyacı vardır. Kendisinin de mutlaka öznel eklentileri veya atıyorum objektif önerileri olacaktır yani bununla ilgili. Bu geri dönüşleri almak da son aşamadır diyebiliriz yani. Bu geri dönüşleri aldıktan sonra da tamamen bunların uygulanabilirliğe uygun hale getirip yani uygulanabilirliği uygun hale getirmekten kastım real hayattaki kullanımını da göz önüne alarak yani planlamasını ve programlamasını yaparak baskı sürecine veya atıyorum işte tabelaysa tabela, logoysa logo, işte antetli kağıt, antetli kağıt, bunların hepsinin hazırlanarak final sürecine geçilmesidir yani. Aslına bakarsan dört temel aşamadan bahsedebiliriz yani.
Güzel. Bu standart bir süreç aslında ama daha farklı işleyen süreçlerde olduğunu da biliyorum. Hani büyük global şirketlerin kendi içerisinde kurduğu böyle fokus gruplarla yeni bir logo çalışması yaparken bunu böyle ciddi sürelerde test ettiğini de hani görüyoruz. Ben Netflix'te geçen gün bir serinin bir bölümünü izlemiştim. Instagram'ın bu logosunu tasarlayan kişi anlatıyordu. Yani oradaki o fotoğraf makinesi imajının işte korunması ve o renklerin birbiriyle kaynaştırılması, yani yüzlerce çizim yapmışlar ve bunların hepsini bir duvara asıyorlar ve sürekli gelip gidip bakıyorlar ve aralarından sürekli böyle fokus gruplar eleme yapıyor. Hani bu daha iyi bir şey çağrıştırıyor, bu daha genç bir şey çağrıştırıyor, bu daha dinamik bir şey çağrıştırıyor diye. Aslında bu kadar içselleştirilmesi gereken ve uzun bir süreç. Belki de daha küçük ölçekli markalar için biraz da aceleye getirilebiliyor olabilir bu süreç, değil mi? Olması gerekenden.
Ya tabii ki, yani bir de şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Bunların hepsi zaman ve hani para, mekan odaklı olduğu için yani böyle bir imkan yaratılsaydı yani elbette bu derece empati veya atıyorum bu derecede bir sosyal paylaşım kesinlikle zaten her tasarıma inanılmaz boyutta şeyler katacaktır yani. Yani bu tamamen markanın imkanlarına ve hitap ettiği ölçeklere göre oranlı bir şey ve kesinlikle değişim gösterebilir bu şekilde bir kurumsal kimlik oluşturma süreci.
Yani kurumsal kimlik çok dinamik bir şey gibi geliyor bana aslında. Şöyle bir araştırma okumuştum yine geçen gün. Kullanıcılara, yani araştırmaya katılanlara herhangi bir markanın işte Apple'ı veriyorlar ya da IKEA'yı veriyorlar. Bakmadan kafalarından logosunu çizmesini istiyorlar katılımcılardan. Ve katılımcıların işte %20'si civarı, hani farklı markalarda hep bu oranlarda seyrediyor diyebiliriz. Gerçek logoya, yani orijinal logoya sadece yakın bir şeyler yapabiliyorlar.
Sadece %20'si çizebiliyor değil
evet,
mi?
Evet, %20'si. Yani bu %20'sinin dışında kalanı daha da alakasız, hani giderek alakasızlaşan şeyler
tam
çiziyorlar.
Tam zıttı şeyler falan.
Ve çok şaşırtıcı sonuçlar var yani. Çizdikleri şeye baktığında şey diyorsun aslında içinden. Ya hani IKEA'nın logosunu çizmekte ne var? Hani bunu ben gözüm kapalı yaparım ama aslında öyle değil. Yani bu bana şey gibi geliyor o yüzden. Sanki böyle kurumsal kimlik, logo ve markanın bütün görsel dinamikleri sana verdiğin mesaj nezdinde senin belleğinde yer eden şeyler sadece.
Hı, kesinlikle.
Hani onun bir gerçekliği yok. Yani o bir resim olarak sende vücut bulmuyor. Verdiği mesaj olarak vücut buluyor. O yüzden kafanda onun net bir resmi olmuyor gibi.
Ya buradan ben hep bu konuyu konuşurken aklıma çok ilginç bir nörolojik bir sorun var. Bir hastalık daha doğrusu. Prosopagnosi deniyor bu hastalığın adına. Bu nörolojik problem şöyle, çok ilginç. Hepimiz bir yüzü algılarken genel olarak değerlendiriyoruz yüzü. Yani kaş, göz, burun ayrı ayrı değerlendiren şeyler değil bizde mesela. Fakat bu hastalığa sahip olan insanlar, buna yüz körlüğü deniyor bildiğim kadarıyla. Bu hastalığa sahip insanlar eşini, dostunu veya atıyorum arkadaşlarını falan yüzlerindeki küçük detaylarla tanıyabilmek zorunda kalıyorlar. Yani yüzü genel olarak değerlendiremiyor ve hatırlayamıyor. Bir yüzü değerlendirirken İlginçmiş. Küçük detaylardan besleniyor beyni. Yani öyle işliyor beyni. Dediğim gibi nörolojik bir sorun. Ve çok sık da görülen bir şey değil yani. Çok seyrek görülen bir rahatsızlık. Fakat
ben ilk kez duydum.
Evet. Benim aklıma hep bu hastalıkla ilgili şeyler geliyor. Bu şey, kurumsal kimlikle ilgili konuşmalar yaparken. Çünkü belleğin ne kadar ilginç çalıştığını henüz tam keşfedebilmiş değiliz. Ve aslına bakarsan kötü tasarlanmış bir kurumsal kimlik bir insanı sanki bu hastalığa sahipmiş gibi hissettirebilir. Yani
çok güzel bir metafor kullandım bu arada.
Teşekkür ederim.
Ben bunu kullanırım.
Yani eğer siz güzel bir kurumsal kimlik anlayışı içerisinde değilseniz ve dediğin gibi özensiz ve atıyorum bu şekilde kurumsal yapınızla eşleşmeyen tarzda işler benimsediğinizde sanki bütün müşterileriniz bu hastalığa sahipmiş
gibi
olabilir. Evet, bu hastalığa yakalanmış gibi düşünebilirsiniz yani. Çünkü hiçbir şekilde akıllarında kalmayacaksınız yani. O şekilde düşünebilirsiniz yani.
Yani bir bütün olarak algılayamıyor aslında.
Evet, kesinlikle yani sürekli ekstra bir efor sarf edecek müşterileriniz yani bu noktada. Tabii bu da günümüzde yani her şeyin daha da basitleştirildiği ve daha giderek de daha da basit olması için çaba sarf edilen bir sektördeyken özellikle bu kadar zorlayıcı şeyleri müşteriye sunmak da birazcık
Ya da şunu da
açıkçası bana...
söyleyebiliriz. Yani branding konusunda dünya üzerinde en top seviyede olabileceğini iddia edebileceğimiz bir markadan bahsettik az önce, Apple'dan. Yani onun logosunu bile kullanıcıların %20'si tam aklında tutabiliyorsa, kötü yapılandırılmış bir kurumsal kimlik çalışmasında, kötü yapılandırılmış bir logoda, mesajı bile karşısına doğru geçirmeyen, tüketiciye doğru geçirmeyen bir logoda hani hezimeti düşünemiyorum bile ben.
Evet.
Eğer onda bile böyleyse oranlar.
Evet, maalesef. Yani gerçekten çok temkinli davranmanız gereken ve hani işin böyle nasıl söylesem kesinlikle bir uzmana danışmanız gereken, bir uzmandan fikir almanız gereken bir alan bu yani.
Hatta farklı uzmanlık alanlarına sahip insanların da bir araya gelip bir marka için birlikte çalışması gerektiğini
Aslında genel
düşünüyorum
olarak
ben.
böyle yapıyoruz biz
Yani
Netamp'te.
biz böyle yapıyoruz ama hani şu anda olumsuz örneklerden de bahsettiğimiz için hani aceleye gelmesi, işte tek bir bakış açısına sahip, atıyorum bir tasarımcının sadece markayı doğru analiz etmeden, hedef kitlesini doğru analiz etmeden, pazarını, konumlandırmasını doğru analiz etmeden ortaya sadece görsel bir şey çıkarmaya çalıştığı durumlarda oluyor. Yani böyle logolar, böyle kurumsal kimlik tasarımları da ortaya çıkıyor.
Maalesef. Yani çünkü bu böyle bir piyasa. Yani gerçekten kimin ne kadar size hangi hizmeti sunduğunu anlamanız için sizin araştırma yapmanız gerekiyor öncelikle. Sonrasında da işte yaptığı, daha önce yaptığı işleri, portfolyoları baz almanız gerekiyor. Tabii Türkiye şartlarında böyle şeylere yatırım yapan çok büyük firmalar var. Evet. Ama asıl olay yani zaten bu firmaların reklam giderleri falan da çok yüksek olduğu için hali hazırda. Onlar bir şekilde kötü tasarımları bile kompanse edebiliyorlar. Ama küçük işletmelerin ve o büyümeye yakın, büyümeye evrilmiş, büyüme konusunda ivmelenmiş şirketlerin özellikle çok dikkatli adımlar atması gerekiyor ve paralarını, maliyetlerini doğru yerlere, doğru şekilde yönlendirmeleri gerekiyor. Bu noktada profesyonel ve uzmanlık önemli oluyor işte tekrardan dediğim gibi.
Evet, yani burada global araştırmaları da takip etmek gerekiyor. Çünkü bizde tüketici taraflı araştırmalar maalesef hala yurt dışındaki kadar gelişmiş değil. Yani bir şekilde onları referans noktası olarak alıp kendimize uyarlamak da mantıklı olabilir şu anlamda. Hani jenerasyon değişiyor, tüketicilerin işte teknolojiyle olan ilişkileri değişiyor, tüketim biçimleri değişiyor. Bu globalde nasıl oluyorsa şu anda Türkiye'de de aslında az çok böyle oluyor diyebiliriz yani. %100 olarak ayırabileceğimiz bir durum yok coğrafya farklı olduğu için. Aynı
Aslında
şekilde
evet.
evriliyor. Dolayısıyla hani buradaki araştırmaları, hani tüketicilerin nelerden hoşlandığını, ne görmekten hoşlandığını mutlaka okumak ve bilmek gerekiyor. Mesela benim dikkatimi çekmişti. Bir ara şöyle bir furya başlamıştı Türkiye'de. Bence böyle bir araştırmadan ve böyle bir know-how'dan alınarak yapılmıştı gibi geliyor bana o. Hani tam olarak temelini okumadım ama bu teknoloji ürünü grupları, işte beyaz eşya grupları falan, Arçelik, Beko, ya birkaç tane daha vardı hatırladığım kadarıyla. Birdenbire logosunu değiştirmeye başladı. Hani o büyük harf kullanılan, daha böyle old school olan şeylerden ziyade daha böyle yumuşak geçişleri olan harfler ve daha işte küçük harf kullanımı gibi bir yere evrildi. Ben onu da şey olarak okumuştum. Hani daha genç görünmek, daha dinamik görünmek, daha yenilikçi görünmek için yaptıkları bir şeydi. Yani
Kesinlikle.
böyle akımların da farkında olmak aslında markalara bir içgörü
Yani
kazandırabilir bu konuda.
İşte dinamizm derken bundan bahsediyorum. Yani bir kurumsal kimliği oluşturdum ve bitti gitti diye bir şey yok yani. Dolayısıyla bu yani bünyenizde olması gereken aslında birazcık böyle bir şey yani ve zaman içerisindeki o dinamizme ve insanların değişen görsel algılarına ayak uydurmanız gerekiyor. Yani bir firmanın komple yenilenmesi demek değil bu arada. Yani bu gerçekten sağlıklı bir şey. Yani sağlıklı bir trendi takip ediyorsanız eğer logo değiştirmek sizin öyle çok zararınız olacak bir şey değildir çoğu zaman yani. Ama örneğin Arçelik'in işte logosundan bahsettik ya mesela işte ya da şimdi mesela güncel Beko logosuna geçen gün bir yerde denk gelmiştik hatırlıyorsan. Onun üzerine birazcık konuştuğumuzda falan bana sanki birazcık böyle fazla minimal, biraz böyle artık böyle o minimalizmin de yavaş yavaş azaldığını hissettirdi bana. Çünkü ben de inanılmaz severdim mesela minimal logoları, flat, minimal düz tasarımları çok severdim mesela. Ama şimdi benim bile artık mesela yavaş yavaş o minimalizm akımının böyle sonlarına doğru yaklaştığımızı hissediyorum yani tasarım dünyasında sanki.
Sen bir tasarımcı olarak bunu hissediyorsan belki de bir bakmak lazım.
Bir böyle yorgunluğu var gibi yani. O trendin yani. Böyle bir yorgunluğa girdiğini hissediyorum hafiften.
Yani o trendin tekrar eskiye dönmesiyle ilgili araştırmalar da olabilir. Belki bakmak lazım.
Bir de bu aralar işte böyle birazcık daha retro. Hı-hı. Hani böyle biraz daha eskilerin ortladığı dönemler yani. O nostalji şeylerini arıyor insanlar nedense. Bu milenyum minimalizm tarzı birazcık aslında bakarsan geride bile kaldı diyebiliriz biraz yani.
Anladım.
Geçen gün bu logo değişikliğiyle ilgili şey vardı. Volkswagen'in logosuna denk gelmiştim bir yerde. Birisi de şöyle bir yazı yazmış internette. Bir blogda denk gelmiştim. Örneğin Volkswagen'in yeni logosu tamamen düz bir tasarım. Eski logosu gibi öyle kabartılar, parlaklıklar falan hiçbirisi yok. Bildiğiniz düz bir şekilde V ve W yazıyor. Yine Volkswagen'i hatırlatır tarzda altlı üstlü şekilde yazılmış ve halka içerisine alınmış yani gene aynı şekilde. Diyor ki mesela Volkswagen bu egzoz emisyonla ilgili sıkıntılar yaşadıktan sonra artık yüzünü daha genç, daha böyle elektrikli motorlara yönlendirdiği için böyle bir logoyu tercih etti diyor mesela. Böyle bir anlam yüklenmiş yani logoya. Garibime gitti yani işte bu işte az önce söylediğimiz şeyle alakalı tamamen. Daha basit işte o dinamizmi yakalayarak kendi düşünsenize yani. Bir suç işliyorsunuz. Egzoz emisyonla ilgili dünyada hani bir şey yazıyorsunuz ve logonuzu değiştirerek bunu arkada bırakabiliyorsunuz yani. Evet, hani biz yenilendik diye
yani
biliyorsunuz.
Yani aslında kurumsal kimlik markanın bir şekilde kendi gerçekliğinin farkında olmasıyla evrilmeli. Oluşturulmalı ve evrilmeli diyebiliriz.
Evet. Hikaye ve detaylar çok önemli işte hep yani.
Ben geçen gün seninle de konuşmuştuk. Bir kavram daha var bu kurumsal kimlik inşasının içerisinde incelenebilecek. O konuda da dinleyicilere bilgi verme taraftarıyım. Key visual diye bir kavram. Ondan birazcık bahseder misin bize?
Yani anahtar görsel oluyor sanırım Türkçesi. Değil mi?
Evet.
Onun gibi bir şey yani.
Bazı şeyler Türkçe'ye çevrilince bayağı kötü olduğu için ben İngilizcesini kullandım.
Ben bunu Türkçe olarak daha iyi şey yaptım.
Öyle mi?
Evet. Anahtar görsel. Çünkü tam böyle anahtarı takıp kapıyı çevirdiğiniz zaman karşınıza o firma çıkacakmış gibi düşünüyorum.
Güzel.
Anladın mı? Yani bu anahtar görsel bir firmayı hatırlatan çok kilit bir nesneye odaklanıyor. Yani örneğin işte marka verelim gene. İnsanların aklına daha kalacağı için. İşte Heinz ketçap firmasının sürekli olarak domates işte domatesle özdeşleşmesi tamam mı? Ya da atıyorum Fanta'nın mesela sürekli olarak portakal görselleri böyle
bir
yoğun
portakal
yoğun sulu portakallar işte bilmem neler. Geçen gün işte neydi Carlsberg'in bütün futbol maçlarında Avrupa'da oynanan bütün maçlarda Carlsberg'in reklamını görmemiz ve işte çimenlerle veya atıyorum o yeşil spor ortamıyla eşleşmesi. Ne bileyim yani bir bira içesiniz geliyor belki maçtan önce.
Hatta yani. Şu anda hani regülasyonlardan dolayı çok uzun yıllardır tabii şu an değil ama bu alkol ve işte tütün şirketlerinin daha kreatif çalışması söz konusu. Burada da onun örneklerini rastlayabiliyoruz. Mesela Bomonti'nin bu kendine has ya da işte Efes'in birlikte güzel gibi hashtag. Çalışmaları tamamen çağrışım üzerine kurulu. Yani siz orada o şişeyi yani ürünü görmeden aslında orada Efes'ten ya da Bomonti'den bahsedildiğini anlıyorsunuz.
Ve işin garibi o kadar yani yapıcı ve işte ileriye dönük uzun vadeli planlamalar içerisinde yapılmış ki bunlar. Yani neredeyse şey diyebilirsiniz yani keşke normal bira reklamları olsaydı bunlar daha özendirici yani. Gerçekten ben daha özendirici buluyorum.
Yani regülasyonlar zaten hep böyle bir şey yol açıyor. Yani sigara paketlerinin üzerinde yer alan o korkunç görsellerin de o vadede yani hemen işte bu uygulamanın yapılmasının ardından yapılan araştırmalarda sigara içme oranını arttırdığı bulunmuştu. Öyle bir boyutu da var işin
İşte reklamcılık sektörüne yani bulaşmayacaksın.
Ne kadar kreatifleşirse iş aslında yani ne kadar siz bir markayı zorlarsanız, kısıtlarsanız oradan daha yaratıcı şeyler çıktıkça daha keçi oluyor. Yani.
Evet. Sınırlar yaratıcılığı arttırıyor demişti birisi geçen günlerde. Okumuştum bu yazıyı bilmiyorum.
Onu birbirimize gönderdiğimiz ekip içerisinde bir blog yazısını
olabilir. Google'ın değişen bir reklam anlayışı var sanırım. Video kısalıyor 6 saniyeye.
Tamam. Şey soracağım bu arada. Bu markaların kullandığı maskotlar var. İşte Mika'nın ineği gibi, şey Yumoş'un hani o ayıcığı gibi. Onlar da bu key visual kavramının içerisine giriyor mu?
Evet, yani aslında bakarsan girer. Yani bir maskotu da casual sayabiliriz yani.
Görünce direkt çağrışım yapıyor çünkü.
Çünkü hani. Direkt evet. Yani atıfta bulunduğu kavramın altını dolduran şeylere de karşılık geliyor aslında. Yani bir mor bir inek yani.
Evet.
Aslında çok sıra dışı ve sade aslında bir taraftan da. Kusursuz. Yani bütün şeylerini karşılıyor onun yani. Bütün farklı medya ortamlarında kullanılabiliyor. Ne bileyim, duygulara hitap ediyor falan vesaire. Böyle klasmanlara, böyle gruplara dahil edebileceğiniz bir key visual çalışması diyebiliriz onlar için de. İşte Michelin tekerlek adamı. O
evet, şişko, evet. Biraz... Çok severim onu.
Şirin bir şey yani. Onların hepsini sayabiliriz. Hatta jingle'lar. İşte eti falan.
Evet ya, şey, banka reklamları falan çok kullanıyor mesela. Hatta popüler kültürden şarkılar da kullanıyorlar. Ben şeyi fark ettim kendimde. Bazen işte bildiğimiz şarkılar reklam müziği olarak kullanıp sözleri değiştirilince benim aklımda o öyle kalıyor. Artık ben şarkının orijinalini hatırlayamıyorum bir süre sonra.
Aslında Keyvisual'da da direkt olay bundan ibaret. Siz öyle bir şey yaratıyor ki bu ajanslar veya reklam çalışanları. Siz reklamdan mı marka çıktı yoksa marka mı reklamdan çıktı diye düşünüyorsunuz yani.
Anladım.
Yani kesinlikle yumurta mı tavuktan, şey tavuktan, tavuk mu yumurtadan yani.
Şey, geçen gün çünkü...
O kadar sahipleniyor ki yani o şeyi, kavramı.
Güzel. Masar Alanson'un bir şarkısı vardı. Şu anda bile hatırlamıyorum orijinalini. Hani örnek verirken bile reklamdan örnek vereceğim. Garanti Bankası'ndı galiba işte. Ne yapsam ne yapsam, elma hesabı açtırsam diye mırıldandığımı duydum kendi kendime. Hani çok da severim normalde Masar Alanson'u. Kendime kızdım ya, hatırlayamıyor musun orijinalini diye. Ama gerçekten öyle bir etki yaratıyor insan üzerinde.
Gerçekten de öyle yani. Garip bir sektör falan yani. Her şey birbirine geçiyor böyle bazen.
Ne söylemek istersin peki kapatırken dinleyicilere bu konu hakkında?
Yani burada marka imajı işte inanılmaz önemli ve dinamizme sahip olması gereken, çok fazla detayı olan, çok üzerinde hassasiyet gösterilmesi gereken bir şeydir ve kurumsal kimlik bunun çok büyük bir kısmını oluşturur. Yalnız başına çok iyi hazırlanmış bir kurumsal kimlik bir şey ifade etmez bu arada. Yani kurumsal kimliğin dediğin gibi tek başına bir şey ifade etmesi diye bir şey söz konusu değil. Yani o firmanın pazarlama anlayışı, stratejileri, işte insanlara olan yaklaşımı, kendi imajını yaratışı, işte iç kendi çalışanları arasındaki söylenenler bile çok önemli olabilir yani bir firmanın anlatımıyla ilgili olarak. Bunların hepsinin birbiriyle uyum içerisinde olması gerekiyor aslında bakarsan.
Çok ben, güzel bir noktaya değindim bu arada. Burada da bir şey eklemek istiyorum. Yani biraz daha işin felsefesini masaya yatırırsak, bir firmanın çalışanları bile kurumsal kimliğinin bir parçasıdır diyebiliriz. Yani onların dışarıda o firmayı nasıl temsil ettiği, sosyal hayatta dahi nasıl ifade ettiği kurumsal kimliğin bir parçası olabilir.
Ya biz nasıl ki şu anda bir şeyin kulaktan kulağa duyulması nasıl ki çok büyük bir impact, etki yaratıyor yani reklamcılık üzerinde. Aynı onun gibi yani aslında bakarsan işte. Bir şeyin bu şekilde yayılması ve aslında felsefesinin ve kültürünün yayılması, direkt marka olmak böyle bir şey yani. Bu ben de marka olmanın tasarım açısından zorluklarını ve aslında bakarsan nelere dikkat edebileceklerini anlatmaya çalıştım bu podcast'te.
Ağzına sağlık.
Tasarım falan derken tabii konu birazcık daha her zaman dağılıyor yani. Çünkü çok böyle bir hayatın içinden bir şey olduğu için. Her konuya girip çıkıyoruz işte böyle.
Evet evet, gördüğümüz, duyduğumuz, pazarlamada bizim dokunduğumuz şeylere değinmeden olmuyor tabii
olmaz.
Ki. Güzel. Teşekkür ediyorum ben.
Ben teşekkür ederim Hülya.
Her zaman söylediğimiz gibi sorularınız, yorumlarınız, önerileriniz olursa mutlaka bekliyoruz.
info@netvent.com'dan.
Evet. Hoşçakalın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.
Bay bay.